Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız. Terapistin Sufi Olursa adlı eseri değerlendirip oradan seçtiğimiz bölümleri okuyup yine Mevlana Hazretlerinden, diğer Allah dostları, büyük sufilerden güzel aktarımlarla zenginleştirmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Geçen hafta hocam kalbine mukayyet ol demiştik.
Evet.
Yani duygu kontrolü, kalbimizin kontrolü, dikenlere su vermeyelim.
Evet.
Gülleri sulayalım. Yani beyin enerjimizi, kalp enerjimizi olumsuz düşüncelere vermeyelim demiştik. Hem Mevlana'dan da. Bu hafta ise insana insanlığını kazandırmak konusu.
Evet.
Herhalde hocam biz dünyaya tam bir insan gibi doğmuyoruz. Yani insan olma kapasitesiyle geliyoruz.
Evet.
Eğer bütün o bize verilen özellikleri kullanırsak insan olabiliyoruz.
Yoksa çok bambaşka bir şeyler
evet,
oluyor yani.
Yani şöyle diyor Hazreti Mevlana. Önceleri diyor kötülük işleyenler o kötülüğü temsil eden hayvanın suretine bürünürdü.
Hmm.
Bir kısım insanlar maymun oldu mesela. Bir kısım insanlar hınzır oldu. Yani domuz affedersiniz. Ama diyor ümmeti Muhammed'de artık böyle buna biz mesih diyoruz. Tefsir tabirleriyle. Bu yoktur. İnsanların karakterleri diyor maymun gibi olur. Hmm. İşte tilki gibi kurnaz olur. Yılan gibi acımasız sokucu olur falan.
Hatta tasavvufta rüya yorumunda da onlar çok kullanılır ya hocam. Yani o gördükleri hayvanlara göre veya gördükleri şeylere bağlı olarak manevi halleriyle ilgili yorumlar yaparlar yani.
O yüzden hocam yani karakter şeysi yapmak lazım. Analizi sık sık.
Evet.
Ve insanlığımızı nasıl kazanırız? Şöyle demişsiniz. Aziz Nesef Hazretlerinden bir alıntı. Dervişin manevi eğitim ve ibadetlerdeki niyeti insan olmak ve insanlık mertebelerinin kendisinde tamamen ortaya çıkmasıdır.
Yani düşünelim bir çınar tohumu hocam. Çınar tohumunun amacı ne olmalı? Çınar ağacı olmalı. O koca devasa çınar ağacı hocam ufacık nerede bir tohumda.
Evet.
Şimdi insan da bu potansiyellere sahip olarak doğuyor ama mesela bir kaplanın yavrusu hocam kaplan büyütmese bile o gene kaplan oluyor. Ama bir insan yavrusunun öyle bir garantisi yok. Bir insan yavrusunun insan olacağının garantisi yok.
Bazı filmler çeviriyorlar böyle kurt adam işte bilmem.
Evet. Mesela Mowgli var. Mowgli hocam şeyde hayvanlar alemine düşüyor
evet.
Bir tane çocuk ve onlar arasında büyüyor. Bakıyorsunuz ki yaşam tarzı olarak onlara benzemiş. Kamboçya'da böyle bir çocuk bulundu hocam. Böyle küçük yaşlardayken 5-6 yaşlardayken kayboluyor çocuk. Bir daha bulunduğunda 13-14 yaşlarında kız çocuğu.
Evet.
Şey gibi hayvanlar aleminde onlarla dost olarak onlarla birlikte yaşayarak onlar gibi yaşamış o uyum sürecini falan anlatıyor da çok zorlu bir uyum süreci oluyor yani insanlara uyumu zor oluyor yani.
Halbuki hayvanların böyle bir problemi yok çünkü Allah onlara doğuştan o programı vermiş.
Vermiş o programı
uyguluyor. İçgüdü olarak yani bir diyelim ki ördek yumurtasını tavuk yumurtasına karıştırıp koysanız o civciv çıkar çıkmaz suyun yolunu tutuyor.
Evet.
Ya ben esasında bir tavuk yavrusuyum, civcivim demiyor.
Evet.
Ördek gibi davranıyor.
Evet.
Ama insanın bu şansı yok diyorsunuz
evet.
Hocam.
Bir de mesela arılar diyelim ki peteklerini altıgen yapıyor. Hepsi altıgen yapıyor. Yani bunu beşgen ya da yedigen yapayım diyen yok. Bir yolunu, yordamını biliyor ve ona göre biliyor derken Allah ona öğretmiş. Zaten Kur'an'da öyle geçiyor değil mi hocam? Allah arıya vahyetti diye. Yani ona bir şey veriyor, program veriyor yani.
Hocam Allah-u Teala bütün varlıklara esasında vahyediyor bu manada.
Evet.
Yani ilham ediyor ne yapması gerektiğini. Hatta bu kuşlar var biliyorsunuz gökyüzündeki. Bunlar nasıl yolunu biliyor? Allah-u Alem yine Allah'ın ilhamı var.
Yalnız evet.
Mevlana'nın arıyla alakalı hocam çok güzel bir şey var. Bunu geçen hafta da belki bahsetmişimdir.
Hmm.
Allah diyor arıya vahyetti de arının bütün evi bal oldu diyor.
Hmm.
Hocam şu teşbihe bakar mısın ya? Normalde biliyorsunuz her mahlukatın bir evi var.
Evet.
Mesela tavuk evine yumurtadan yapmıyor.
Evet.
İnek de hani sütümü savayım, sütün içinde yüzeyim.
Demiyor
havuz
yani.
Yapayım demiyor. Ama arının ismi özel olarak geçtiği için diyor.
Hmm.
Allah onun bütün evini baldan yaptı diyor.
Benim
evet. Hocam çok hoşuma gitti bu. O yüzden dediğiniz gibi insan olmak için demek ki belki vahye kulak vermek gerekiyor.
Evet. Şimdi psikoloji hocam kendini gerçekleştirmek diye bir kavram var. Nedir? İnsanın sahip olduğu potansiyelleri şeye geçirmesidir. Harekete geçirmesidir. Yeteneklerini kullanması, zekasını kullanması, sahip olduğu diyelim ki müzik yeteneği vardır, sportif yeteneği vardır, bunları gerçekleştirmezse. Şimdi insan doğuştan bir kere Allah'ın sevdiği, seçtiği istisnai bir canlı. Ona Allah'ın verdiği bir sürü potansiyel var. Şimdi hani ben topraktan bir insan yaratacağım. Ona kendi ruhumdan üflediğim zaman
ona secdeye kapanın diyor.
Evet. Yani demek ki insanda bir anlamda Esma-i Hüsna'nın nesi var? Bir yansıması var yani. Diyelim ki Rahman isminin bir yansıması var. Ne olarak var? Merhamet olarak var. Diyelim ki Allah'ın Alim isminin bir yansıması var. İnsan da bilgi sahibi oluyor. Şimdi bütün bu yansımaları işte harekete geçirmek, insan olmak tasavvufta o anlamda insanın Allah'a vergisi olan her şeyi aktif hale getirmesi anlamında.
Eyvallah.
Bu anlamda şey, ruhani gerçekleştirme diyor Titus Burkhardt diye batılı bir isim var, İsviçreli, sonradan Müslüman oluyor. Sidi Abdullah mıydı?
Hocam şöyle deyip şey ayrım yapabilir miyiz? Şimdi kendini gerçekleştirenler sektör manada söyleyeyim.
Evet.
Vücutlarının potansiyelini kullanıyorlar.
Evet.
Yani benden iyi hal tercih olacaksa 200 kilo kaldıracaksam ben bunu kaldırmalıyım.
Ya da zeka ya da sadece yetenek ama şey yok yani maneviyat kısmı.
Yok. Yani biraz altı boş oluyor esasında. Çünkü diyelim ki 200 kiloyu kaldırdın.
Evet.
100 metreyi 5 saniyede mesela olmaz da koştun. Evet. Ne olacak yani? Çok bir şey olmuyor esasında. Tasavvuf ise hocam hem bu zahiri kapasitemizi,
evet,
artı batini kapasitemizi, ruhsal, evet, kapasitemizi artırmak.
Zaten çağımızın en büyük sorunlarından da birisi bu değil mi hocam? İnsanlar zekalarını, duyu organlarını son haddine kadar kullanıyor ama kalbini kullanmadığı için bir şey yaşıyor.
Çatışma yaşıyor.
Bir çatışma yaşıyor. Evet. Bir karmaşa yaşıyor, bir boşluk yaşıyor. Mesela işte varoluşsal boşluk dedikleri şey bu. Ne yapıyor? Ama bu bir vakum çekiyor insana. Onun zekasının, yeteneklerinin bu kadar çok araç olduğu hiçbir zaman yok hocam tarih boyunca. Bu kadar hangi konuyla ilgili istersen o kadar çok çeşit var ki.
Hocam tarihte hiç bu kadar rahat bir dönem belki yaşamadık.
Evet, ama en rahatsız olduğumuz dönem bu dönem.
Savaşlar yok. Bilgiye ulaşabiliyoruz, gıdaya ulaşabiliyoruz, barınak konusunda ciddi sıkıntımız yok. Belki hocam tarihteki en büyük, en geniş evlerde yaşıyoruz. Yani buna rağmen ruh gelişmediği için ruhsal sıkıntı, psikolojik bozukluklar, rahatsızlıklar, huzursuzluklar, kaygılar, şunlar, fobiler, hobiler hepsi almış
aşırı
başını gidiyor.
Yani mesela neye sebep oluyor? Depresyon var, varoluşsal boşluk var. Uyuşturucu kullanımın için bu kadar yaygın? Ruhsal hastalıklar deniyor da psikolojik hastalıklar demek daha doğrusu. Psikolojik hastalıklar niçin bu kadar yaygın? Yani şimdi mesela çağımızı bir sürü isim veriliyor. Bilgi çağı, uzay çağı, bilgisayar çağı vesaire vesaire. Bir başka ismi daha var hocam. Narsizm çağı.
Evet.
Narsizm. Ve narsizm böyle neredeyse iflahı mümkün olmayan bir hastalık.
Belki de hocam bu zahiri kapasitemizi iyi kullanınca, ruh gelişmeyince narsizm ortaya çıkıyor.
Evet.
Vay be ama akıllı, evet, adamım, ama kurnaz bir insanım. Ama başkanı kandırıyorsunuz bu,
evet,
sefer.
Ama öbür taraftan bu narsistler her ne kadar dışarıdan afraları, tafraları, keyifleri, zevkleri, eğlenceleri varsa da içten kalpleri son derece burkuk, burkulmuş bir kalp taşıyorlar yani. Yani nasıl hani eskiden diyelim ki bazı insanlar hadım edilirdi, burkulurdu, evet, ve artık işlevsiz hale gelirdi yani.
Evet.
Şimdi burada da kalbi burkulmuş ama onun acısını ve yokluğunu hissediyor ve o nedenle de çok olduk olmadık şeyler geliştiriyor. Hobiler geliştiriyor, fobiler, yani hobi iyi bir şey ama bu hobi eğer mesela diyelim ki çok absürt hobiler de var. İnsanların sadece oyalanmak amacıyla.
Pul koleksiyonu hocam, pul koleksiyonu toplayanlar kusura kalmasın ama yani bazen hani.
Şimdi onu sanatsal bir anlamda yapıyorsa eyvallah ama bunu sadece meşguliyet anlamında. Hani askerde şey vardır ya hocam, asker boş kalmasın diye çukur aç çukur kapa hikayesi.
Eyvallah.
Onun bir işlevi yok ama diyelim ki onu götür siper kaz buraya hadi, bu başka bir şey ama çukur aç çukur kapa, o sadece bir meşguliyet terapisi
mesela hocam,
yani.
Mesela şu an internetteki pek çok oyunlar var. Mesela işte şehirler kuruyormuşsunuz, ben hiç oynamadım ama bir tanesi çok ilgimi çekti. Sanal alemde çiftlik kurup hayvan büyütüyorsunuz.
Evet.
Her gün işte o kuzuyu suluyorsunuz. Besliyorsunuz. Evet. Koyun oluyor falan. Yavruluyor.
Evleniyorsunuz, çoluk çocuk sahibi oluyorsunuz. İyi de
ya bunu dedim niye insan yani gerçek alemde yapmaz ki? Yani bir yerde bir toprak parçası bulup. Yani belki hayvan yetiştiremezsiniz ama gül yetiştir ne bileyim.
Evet.
Kuş, tavuk besleyebilirsiniz. Yani öyle bir zamana geldik ki hobiler hakikaten manasızlaşıyor. Çünkü hayatın genel manası kaybolunca o yaptığımız küçük detayların da hiçbir ehemmiyeti kalmıyor esasında.
Diyelim ki onlar bir şey önünüze kebap gelmiş. Garnitür yanında. Bu tamam ama diyelim ki kebap yok sadece garnitür yiyorsunuz. Şimdi
evet.
Orada bir terslik oluyor yani.
Acı biber koymuşlar ne bileyim işte falan değil mi hocam?
Ama şey yok kebap yok ortada.
Eyvallah.
Bu anlamda sanal olan şeyler gerçek olan şeylerin yerini almaya başlamış durumda. Mesela psikolojide hocam bir insanın hasta olup olmadığını belirleme kriterlerinden bir tanesi şu. Sanal olan ile gerçek olanı karıştırıyor mu?
Hocam geçenlerde bir araştırma yapmışlar. Kötü dünyadaki bildiğiniz kötü insanları yazın. İnsanları. Batman, bilmem Hayman. Ya bunlar sanal i̇şte, insan. Gerçek alemde Batman yok
evet,
ki.
Evet. Şimdi düşünün hocam böyle bir algı ne kadar risk taşıyor yani. Artık bir zaman en ufak oğlum diyordu. Çok şaşırdım. Baba dedi insanların da canı var değil mi? Ben önce bir afalladım. Ne demek istiyor? Sonra anladım. Şimdi oyunda diyelim ki kahramanların öldüğü zaman tekrar dirilme hakları var yani birkaç kez. Yani,
bizim de dirilme hakkımız var mı?
Biz de ölürsek tekrar dirilir miyiz?
Eyvah,
yani burada yani şimdi burada. Şimdi mesela bir ara vardı eskiden hocam Pokemon diye bir oyun vardı.
Evet.
Sanıyorum onunla ilgiliydi. Orada yapıyordu. Elektrik fişinden elektrik alıp besleniyordu. Öyle bir sahne vardı. Birkaç çocuk bunu yapmıştı. Çarpılmıştı.
Besleneceğim diye. Hocam mavi balina denen bir olay var.
Evet.
Ben içeriğini bilmiyorum ama koca koca insanlar intihar ediyor. Yani o oyunu oynarken.
Evet.
Demek artık sanalla gerçek arasındaki
karıştırıyor.
Perde tamamen kalkıyor.
Mesela diyelim ki ceza veriyor çocuğa ya da olayın şeyini hissetsin diye diyor ki al boğazına
havluyu
sık diyor tamam mı? Sıkabileceğin kadar sık diyor. Yani ona doğrudan diyelim ki intihar demiyor ama orada işte kontrolü kaybediyor diyelim ki hocam. Nefessiz kalıyor.
Kendi kendini öldürmüş oluyor.
Evet. Yani sonuç olarak bu programı yapanlar böyle bir riskin farkında değil midir? En azından bu kadar vukuat var yani.
Hocam bunu belki bilerek yapıyorlar. Yani insanların içinde bilemediğimiz çok böyle negatif, şeytani duygular da var. Bazen bir insana zarar vermek, bir hayvanı mesela bir yere bağlayıp açlıktan öldürmek, uzuvlarını kesip yani o hayvana işkence etmek nasıl zevk veriyorsa bazılarına.
Doğru.
Bu zevk sonra insana zarar vermekte zevk vermeye başlıyor. Tahminim hocam bunlar şeytani duygular. Tabii de bizim şimdi bu tasavvuf psikolojisinde şunu da göz ardı etmeyelim. Sadece bir görünen alem yok bir de görünmeyen bir alem var.
Evet.
Ben geçen gün bizim ufaklık sordu. Rüya, hocam baba dedi bizden başka varlık var mı bu alemde falan dedi. Ben de biraz çocuk korkmasın diye yok demek durumunda kaldım sonra tövbe istiğfar ettim. Ya şimdi bu boyutta çocuğa desen ki oğlum tabii cinler var, melekler var, şunlar var, bunlar var. Çocuk iyice korkacak. Yatağa girince bu sefer her akşam eyvah acaba nereden bana bakıyorlar, beni görüyorlar mı diyecek. Şimdi bir de şeytanın ihvası var. Yani belki bizim psikoloji farkımız bu. Psikoloji bunu kabul etmiyor herhalde değil mi hocam? Dışarıdan gelen bir şey yoktur diyor. Hepsi içeride olur biter.
İçeride olup diyor. Şimdi ama diyelim ki içeride olan da var. İçeride nefis de içimizdeki şeytan. Ona karşı da insanın. Şimdi psikoterapilerin büyük bir çoğunluğu hocam ego üzerine kurulu ya. Benlik üzerine kurulu. Halbuki tasavvuf amacı benliği aşmak. Arada bu bakımdan radikal bir farklılık var yani. Şimdi ama tasavvufta şöyle yanlış uygulamalar var halk arasında diyelim. Diyelim ki kendi benliğini, kendi nefsini ortadan kaldırması lazım. Bakıyorsun ki yani narsizmini, egoizmini yenmesi lazım. Bakıyorsun ki kendi kişiliğini eziyor. Halbuki Allah senin kişilikte olmanı istiyor. Tasavvuf senin kişilikte olmanı istiyor. Şahsiyetine dokunmanı istemiyor. Senin sadece içindeki o kötücül güçlere karşı savaş
vermenle. Yani hocam bu insana insanlığını kazandırırken bazen de tam tersini yapıp tasavvuf adına insana insanlığını unutturmaya başlıyoruz.
Unutturmak oluyor tabii.
Yani toplumsal bir varlık haline geliyor. Kendi kendine karar veremeyen.
Evet, ezik, büzük, evet, itilip belki, kalkılan.
Hocam bir öz eleştiri yapmak gerekirse İslami gruplarda bu sıkıntıyı biz çok görüyoruz.
Maalesef.
Tamam, sosyalleşmek güzel, toplum ruhuyla, takım ruhuyla çalışmak çok güzel. Ama bir süre sonra o takım ruhu o kadar o insanda yer ediyor ki ailesini ihmal ediyor mesela, hiçbir şey hayır diyemiyor.
Evet.
Hadi gidelim, hadi gidelim. Ya belki evet. çocuğun hasta, bilmem hanımın hasta olabilir. Daha yapman gereken önemli bir işin olabilir. Artık o insanda hani bu işi sonra yapalım, hayır deme şeyini öldürüyoruz.
Dönüştürüyor, bir tür robota dönüştürüyor yani.
Bu da çok yanlış.
Çok yanlış.
Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, bırak diyor düşmanı, dosttan bile kaç. Şu manada söylüyor hocam, tabii yanlış anlaşılmasın.
Hmm.
Normal dosttan değil de, artık dostların seni yapmadığın şeyleri yapmaya zorlamaya başlamışsa.
Evet.
Seni böyle iradenin dışına ve senin kişisel şahsi gelişimine, manevi gelişimine faydası olmayan işler yaptırmaya başlıyorsa sana.
Evet.
Ondan da bir süre uzak dur en azından. Hani tamamen terk et demeyelim de.
Evet.
Yani niye?
Orada bir şeyler yanlış gidiyor yani, belli.
Kaptırmışsın gidiyorsun kendini.
Yani zaten tasavvuf neye getiriyor insanı? Yaratılış ayarlarına götürme amacında. Oradan senin insani özelliklerini geliştirmen üzerine kurulu. Dediğiniz gibi eğer orada insani özelliklerinizi geliştiremiyorsanız bir yerlerde bir yanlış. Şimdi ilaç iyi bir şeydir. Ama yanlış kullanırsan ilaç, o zaman çok tehlikeli bir şey haline geliyor.
Aynen hocam.
Şimdi mesela antibiyotik kullanımındaki geldiğimiz nokta. Antibiyotik ne demek? Canlılık karşıtı demek. Yani sen de canlı olan her şeyi öldürüyor. Ama ne varsayıyorsun? Diyorsun ki mikroplar daha az dayanır. Önce onlar ölür diyorsun.
Eyvallah.
Ama bunu doktor kontrolünde kullanman lazım.
Geçen bir doktor arkadaşımızın Fırat Erdoğan Bey çok güzel bir tabiri ve benzetmesi var. Antibiyotik diyor, sineği öldürmek için el bombası kullanmaya benzer.
Oy oy oy oy.
Yani bir duvara sinek konmuş. El bombası atarsanız tabii sinek hayatta kalmaz o basınçtan. Ama duvar da çöker, bina da çöker. Yani ne kadar diyor iyi şeyler öldürüyoruz. Yani hocam şunu demek istiyoruz herhalde. İnsanlığımızı kazanırken bu seyri sülük esnasında bazı iyi hasletlerimizi kaybetmeyelim. Hür irademizi kaybetmeyelim. Ama şu manaya gelmiyor. Teslim olacağız tabii ki. Büyüklerin sözlerini takip edeceğiz. Ama robotlaşırsak inanın onlara da faydanız olmaz.
Kendinize de olmaz.
Kendinize de faydanız olmaz. Ve yanlış ellerde çok kötü yollara da gidebilir. Çünkü siz robot olursanız sizi kullanmak isteyen çok insan çıkar ortaya, merak
evet,
etmeyin.
Evet, evet.
Hocam şöyle diyorsunuz, ikinci bir cümle buradan. İnsanlık mertebeleri ortaya çıkınca derviş istesin veya istemesin temizlik ve iyi ahlak, İlim, marifet, sırların keşfi, nurların zuhuru, her biri kendi vaktinde ortaya çıkar demişsiniz. Hocam bunu bence ikinci şeyde ele alalım, ikinci bölümde. Çünkü bu belki tasavvufun hem psikoterapilerden hem diğer ahlak teorilerinden farkı
evet.
Bence. Yani istesen de istemesen de sizde çok güzel gelişmeler oluyor tasavvufu, seyri sülük sürecini. Şimdi hocam insanlık mertebeleri tamamen ortaya çıkınca yani biz buna tasavvufta nefsi emmare sonra emmare yani kötülük emreden bir nefsimiz var. Tamamen bencil. Nereye baksa
egoist,
kendi menfaatlerini görüyor.
Narsist.
Size selam vereceğim acaba karşılığında ne alırım? İşte o bazı tezgahtarlar, bazı pazarlamacılar, bankacılar gibi. Yani o kadar iyi davranıyorlar ki. Zannediyorsun ki bu sizin kardeşiniz.
Tabii bunlar hep söylediği de buradaki o belirli simsar tipleri.
Tabii hepsi şüphesiz. Yani dinleyicilerimiz herhalde bunu anlıyorlardır. Her mesleğin tabii böyle şeyler oluyor. Ondan sonra levhamede biraz kendinizi görüyorsunuz. Hatalarınızı anlıyorsunuz.
Bir yandan yanlışlarınız var ama bir yandan iyileriniz de var. İkisi arasında.
İşte hocam bu mülheme, razıya, marziye devam ediyor mutmainne hocam. Yedi bizde daha çok sufilerin kabul ettiği 7-8 nefis mertebesi var. Hocam bunları kemale erdi. O hale geliyor ki hocam insan artık ahlaken mükemmel bir insan haline gelebiliyor herhalde. Onu mu demek istiyorsunuz?
Yani mesela düşünün sosyal medyada çok soru geliyordu hocam. Sufi ile terapist deyince sufi ne demek? Şimdi önce anlatmaya çalıştım sonra dedim ki niye anlatıyorum ki? Dedim ki mesela Mevlana, Yunus, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş. Ha, o zaman mesela hemen kafasında oturuyor.
Yani örnek ve bir misal şahsiyet gösteriyorsunuz.
Evet. O bir şey, bir de insanlar şunu, onları tam bilmeseler bile onların
hissediyorlar sanki.
Hissediyor. Aynen öyle. Hissediyor.
Ya Mevlana'da bir insan var diyor. Ben çok tanımıyorum ama diyor. Çok güzel sözleri var. Kesin bu yani, adam ermiş.
Ermiş, yüce insan, geniş gönüllü, yüce gönüllü. İşte insanı böyle, insanı tanıyan, insandan anlayan, insanla haldeş olan. Haldeş olmak diye bir kelimemiz var hocam, unutuldu yani.
Eyvallah. Eyvallah.
Şimdi empati kullanılıyor. Empati halbuki profesyonel olarak kendini başkasının yerine koymaktır. Haldeş olmak ise hali paylaşmaktır.
Gerçekten paylaşmaktır.
Evet, gerçekten paylaşmaktır.
Bir gün
yani.
Bir hayvancağızı dövmüşler, böyle sırtı kanamış bir köpeği herhalde. Beyaz bir samaz elin sırtı kanamaya başlamış.
Of.
O kadar haldeş olmuş ki hocam. Hani meşhur yine bir kıssadır. Mecnun bir gün kan alacaklar hasta. Nasıl böyle çırpınıyor, almayın etmeyin falan filan diye. Ya diyorlar, sen diyor çöllerde aslanlarla beraber yaşarsın, kurtlarla yaşarsın yani. Onlardan korkmuyorsun, ufacık bir iğneden mi korkuyorsun? Yok diyor, ben iğneden korkmuyorum. Korkarım ki diyor, o damarı, damarıma o iğneyi batırınca Leyla'nın da diyor damarı kanar. Hocam tabii bizde tasavvufta bunlar o kadar zengin ki.
Evet.
Ve gerçekten bunlar var. Size bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde çok manevi hali yüksek bir hocamız bir olay anlattı. Şimdi bizim dedi yan tarafta bir köpekcağız var. Evi de küçük biliyorum böyle. Sabaha kadar havladı dedi. Ben dedim kendi kendime eyvah dedim ya. Bu hayat çekilmez. Köpek sabaha kadar havlayacak. İnsanı uyutmaz. Ben hemen olumsuz bir şey kafamda hayal ettim. Hani belki dedim acaba şikayet mi edecek o hayvandan. Gidip sahibine dedim ki bu hayvanı sustur al götür buradan mı diyecek. Sonra dedi ki bu köpek bana şunu dedi söyledi. Falanca efendi ismini vermeyeyim şimdi. Ondan sonra sen Allah'a kulluk ediyorsun. Teheccüde kalktın ama cennet karşılığında yapıyorsun. Ben ise Rabbimi hiç menfaatsiz zikrediyorum. Ya bir hayvanın havlamasından rahatsız edici bir sesten adamın kendine bir ders çıkarmış. Ben tabii mest oldum.
Evet.
Ne güzel bir işte kemale ermiş bir insan. En olumsuz bir olaydan. Hani pek çok insan köpeğe zehir bassam acaba etine zehir koyup öldürsem mi diye düşüneceği yerde.
Evet.
Bu mübarek insan o hayvandan müthiş bir ders almış ve bize de ders veriyor aslında.
Evet.
Yani sen diyor kendini kulluk yaptığını zannetme. Büyük menfaat karşılığında bu işi yapıyorsun. Bak o hayvancağız sabaha kadar soğukta, evi de yok. Rabbine hav hav diyerek Allah Allah diyor kendi lisanınca, öyle değil mi hocam?
Evet.
Sen ona bak diyor esas diyor kulluk nasıl yapılırmış şeklinde. Yani şuradan geldik hocam. İnsan manevi kemali tamamlayınca temizlik, iyi ahlak, İlim, marifet yani olayların iç yüzünü
görmeye başlıyor.
İstesin veya istemesin.
Şimdi düşünün hocam, duyu organlarımızın herhangi biri sadece kulak işitmezse, gözümüz görmezse ya da aklımız dumura uğrasa. Şimdi kalp dumura uğramışsa, kalp harekete geçmiyorsa o zaman insan ne kadar eksik olur? Yani insan nasıl aklını kullanıyorsa, duyu organlarını kullanıyorsa, kullanması gerekiyorsa, insanın kalbini de kullanacak ki şey olsun, tam insan olsun
hocam,
yani.
Hocam Batılılar çok ilginç, bunun bir deneyini yapmışlar. Hocam deney şöyle, sizin yani bir adamla karşılaştınız, ıssız bir yerde veya ıslı bir yerde diyelim, hani normal bir yerde. Adamın davranışlarında ufak şüphe uyandırıcı bir şey yok, sözleri gayet güzel, görüntüsü düzgün. İkinizden bir ses diyor ki sakın ha bu adamdan uzak dur. Çok tehlikeli birisi. Sana zarar verir. Yok kardeşim diyorsun. Ben bu aklımı kullandım. Gözümü kullandım. Elimi kullandım. Adama tokalaştım. Kokladım. Kan kokmuyor Arif'in üzerinde. Sarhoş değil. İçki kokmuyor. Hiçbir sebep yok. Hocam yani tabii Allah her insana az da olsa bu ruhani şeyi vermiş. Ruhların iletişimini. Yani evet. Senin ruhun esasında o adamın ruhunu görüyor. Çünkü ruhlara pencere yok, duvar yok, kapı yok, baca yok. Onlar arasında en ufak bir perde olmadığı için. Ruhun adamı görüyor ruhunu. Onun ruhunun kötü olduğunu görünce seni uyarıyor. Diyor ki kardeşim uzak dur. Sen de diyorsun ki ya bu adam bana faydası dokunur. Tabii bu tür zararlı tipler biliyorsunuz, dolandırıcı tipler de. Size bazı işte havuç derler ya.
Evet,
havuç
evet.
Tutuyor, şeker gösteriyor size, bal gösteriyor. Ya diyorsun şimdi bu adamı terslerim, arkadaş olmazsam çok şey kaybederim. Bak Adam belli ki halinden varlıklı birisi. İyi bir psikolog, iyi bir doktor. Yani iyi bir hocam yani savcı ve subay olarak bizim toplumda yaparlar ya. Rol yapar bu tür sahtekarlar. Çok güzel bir subay, bir savcı kıyafetiyle, kimliğinle, rolüyle dolaşırlar ya. Hocam kendisini bu şekilde içinden gelen bu ruhtan gelen sözü dinlemeyenlerin çoğu daha sonra mahkemede yani bu hocam ortaya çıkıyor. Ya diyor ben bu adamı gördüm. İçimden bir ses sakın ha dedi ama ben dinlemedim diyor. Buradan anlaşılıyor. Özellikle saldırıya uğrayan hanımefendiler bunu söylüyor. Bir sana yardım etmek istiyor. Şu çantanı taşıyayım hanımefendi diyor. İrkildim diyor. Adamın yani normalde bir yardım. Yani herkes kötü niyetli şüphesi yanlış anlaşılmasın. Burada yani kötü şey yapmıyoruz. Bazen de yani %90 iyi niyetli insana yardım eder.
Evet.
Ama ruh diyor tanıyor diyor. Dedik ya hocam yani insanın kemale erince bu %10'luk o belki kapasitemiz %99'a çıkıyor.
Evet. Yani sezgi o anlamda aydınlanma felsefesinin etkisiyle hocam sezgi bir dönem çok şey değildi. Saçma salak bir şey olarak görüldü. Ama mesela çağımızda artık şey sezginin çok büyük öneminin farkındalar ve şeyde akıl yürütmenin de zirvesi genellikle bir içe doğuş biçiminde gerçekleşiyor. Yani bir sezgi biçiminde gerçekleşiyor. Diyelim ki Newton'un kafasına elma düştüğünde yer çekim yasasını keşfetmesi diyelim ki.
O herkesin da bir kafasına elma düşer. Ama veya onun sezgileri farklı bir şey onu yönlendiriyor.
Ve zaten üzerinde çalıştı. Bak matematikle de sonuca ulaşamamış diyelim ki. Deneyle ulaşamamış. Gelmiş bir yerde kalmış. Orada artık bir şey bekleniyor. Bir içe doğuş beklenen bir an. Bilimsel çalışmalar gibi böyle son derece rasyonel olan işlemlerde bile bir içe doğuş, bir sezginin özel bir yeri var. Jung'la birlikte, Carl Gustav Jung'la birlikte sezgi psikolojide ve psikoterapilerde epeyce bir şey ediyor. Yer ediniyor ama toplamda düşündüğümüzde çok sınırlı bir yere var
hocam,
yani.
Hocam sadece psikoterapilerde değil, inanın ben geçen bir yerde okudum bunu. Büyük şirketlerin CEO'ları.
Evet.
Yani onlar tabii tamamen rakamlara bakarlar değil mi?
Evet.
Bir alışveriş yapılacak. Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Rakamlar, şunlar, bunlar, araştırmalar, istatistikler. Hocam başarılı CEO'ların %90'ı şunu söylüyor. Hepsini diyor bakarım, araştırırım, okurum, rakamlara bakarım. En son kalbime ne doğarsa
ona
uyarım. Mesela çok başarılı bir şirketsin ortak olmak atıyorum hocam. Şimdi bizim burada konumuz ticaret değil ama harika bir performansı var. Ticarette çok başarılı falan. Adam diyor ki içime yatmadı kardeşim. Reddediyorum bu teklifi. Ya diyor nasıl olursa deli misin? Bunlar çok şirket. Büyük şirket. Uluslararası şirket. Biz bunlar ortak olursak dünya çapında oluruz. Karımız yüze katlar. Yok efendim olmaz diyor. O, hakikaten sonra bakılıyor ki mesela o şirket sahte bir şirketmiş. Veya iyiymiş de zamanında içi boşaltılmış.
Var bir bitirme işin içerisinde.
Hani, hocam ticarette bile bu sezgiyi kullananlar çok daha başarılı oluyor.
Evet. Şeyi okumuştum hocam. Rahmetli Özal zamanında çok Özal'ın başucu kitaplarından bir tanesiydi. Peter Drucker'ın Yeni Gerçekler diye bir kitaba. Dünyadaki değişen şeyi anlatıyordu. Seni ben 91'de mi 92'de mi ne okumuştum. 91'de galiba okumuştum kitabı. O zamanlar şey diyordu. Artık insanların pek çoğu işe gitmeyecek, evinden home office çalışacak falan, bana çok fantastik geliyordu yani. Orada bir şeye dikkat çekiyordu. Diyordu ki eskiden düşünüyorum öyleyse varım. Descartes'in tezi. Oradan insanlar gidiyordu. Düşünmek rasyonel düşünmeyi kastediyor. Şimdi diyor seziyorum. Sezgimi harekete geçiriyorum. Öyleyse varım. Çok hem güzel. His hem şey anlamında. Yani içe doğuş anlamında yani. Devir yani sene 1991 falan. Yani ekonomide bile sizin dediğiniz denkleme bir şey var. Bir geçiş var. Aslında Batı dünyasında tasavvufa ilgi biraz da bu anlamda da bir ilgi var. Çünkü tasavvuf dediğiniz zaman sezgi çok önemli. Oradan sezgiden tasavvufa geliyor. Aklıma şey geldi. Rahmetli Nurettin Topçu Üstad sezgicilik üzerine tezini yaptıktan sonra Türkiye'de biliyorsunuz sonradan tasavvufla tanışması yani.
Çok ilginç hocam değil mi?
Evet.
Hocam yani hakikaten bu sezgi meselesi belki inşallah ileride tekrar gelir. Bunu tabii bu kemale erdikçe hocam sezgilerde bir keskinlik ortaya çıkıyor. Evet. Hatta biz buna tasavvufta rüyayı sadıka da diyoruz.
Evet.
Rüyalar da bu sefer size yol göstermeye başlıyor. Başınıza gelecek hadiseleri görüyorsunuz hocam. Tabii bunlar akılla, mantıkla
açıklanacak şeyler değil.
Açıklanacak şeyler değil. Psikoterapiyi de aşar.
Aşar.
Psikolojiyi de aşar. Zaten transpersonal psikoloji bu demek değil mi hocam?
Evet.
Psikoloji ötesi psikoloji evet, diyoruz. Evet.
Rollo May'in hocam Yaratıcılık diye bir kitabı var. Varoluşçu psikoterapinin önemli isimlerinden birisidir. Adam rüyalarındaki keşifle gerçekleşen, rüyada gerçekleşen keşif ve icatları anlatıyor. Mesela bunlardan bir tanesi periyodik cetvelle ilgili çalışmalarda da mesela rüyaların rolünü anlatıyor. Bilgisayarın keşfinde ve başka birçok icatta ve keşifte.
Hocam onu ben de okudum, o tür bir eser. Şu Allah alem, insan o kadar çok yoruluyor ki bir ilim adamı, bilim adamı. Ruhu diyor ki, ruh tabii çok daha olayları üstten gördüğü için.
Evet.
Madem sen bu kadar emek verdin diyor, gel ben sana bu işi kısa
bu ödülünü burada sana.
Hani bizde hocam söz var bu sufiler arasında. Şeyhim himmet diyor. Şeyh de oğlum gayret. Yani himmete ermek istiyorsan gayret edeceksin.
Evet.
Yani çok çalıştın, çok çalıştın, gayret ettin. Allah bir şekilde ya ruhundan geliyor bilgi.
Evet.
Ya sağındaki solundaki meleklerden size bir ipucu geliyor. Veya direkt Rabbimiz emrediyor meleklerine. Gidin diyor şu kulumun, madem bu kadar çalıştı, biz diyor yani çok merhametli bir Rabbiz, bize diyor ona doğru göstermek gerekir. Ve hakikaten o adam yani o buluşu ilmiyle değil, tamamen hissiyle yapabiliyor. Hocam bir söz daha okuyalım sizden şimdi. Bu insana insanlığını kazandırmak başlığı altında, sayfa 33. Derviş yüce himmetli olmalı, yaşadıkça çalışmalı, uğraşı ve çabayla meşgul olmalıdır diyor. Hazreti Nesef'in almışsın hocam bu sözü. Himmet, hocam ben bir tarifini yapayım.
Evet.
Tarif şudur. Manevi konulardaki ideallere himmet diyoruz, arzulara. Maddi konulardaki ihtiras oluyor. Bir fabrikam var, bir fabrikada yapayım deyince bu çok himmete girmiyor aslında. Yani maddi konular tasavvufta biraz şey olmuş. Özellikle maneviyata engel oluyorsa hırs olarak görülmüş. Himmet daha çok insanın manevi gelişimini, dini gelişimini içine alan bir kelime olarak kullanılmış.
Ve orada himmetini yüksek tut diyor. Demek ki yani orada kendini, potansiyelini küçük görmen yanlış olur anlamına geliyor değil mi hocam?
Sadece o değil hocam. Bir de sadece kendini kurtarmaya çalışma mesela. Yani ben yiyeyim, içeyim, bir evim olsun, arabam olsun. Böyle çok basit bize göre bunlar. Zaten bunu Allah garanti yapmış çünkü. Nasıl garanti yapmış hocam? Bir kumru kuşunun bile yuvası var. Ufacık bir yani toplu iğnenin başı kadar beyni var kuşların. Veya neyse mercimek kadar diyelim. Yiyor, içiyor, yuvası var. Hiçbir bizden geri kalan bir şeysi yok. Hepsi var.
Evet.
Eşi var, ailesi var. Madem ki diyor Allah bize bu beyni vermiş. Daha başka manevi hedeflere ulaşmak için vermiştir. Sen de onu iyi kullan. Ufak işlerle israf etme.
Evet.
Çünkü hocam biz müminiz elhamdülillah. Sonsuz bir hayat var. Tabii ki bu dünyada güzel yemek, içmek, gezmek hakkımız. Ama bunlara takılıp kalmak.
Evet.
Sıkıntı. Bunlara takılıp kalırsak himmetimiz düğün. Alçak himmet alçak diyoruz olur. Biz. Kötü himmet. Yani yeme içme. Bunu mahlukat bile, karınca bile bunu başarıyor yani.
Evet.
Süper zeka olmaya gerek yok. Hatta hocam size şunu söyleyeyim. En iyi beslenenler belki dağlardaki hayvancağızlar.
Evet.
Ne fabrikaları var, ne buzdolapları var. Ama bakıyorsun sağlıklı,
temiz. Son derece doğal besleniyorlar.
Yani organik besleniyorlar. Halbuki pek çok insan yani dağdaki kuş kadar şanslı değil.
Evet.
Çünkü biz başka iş için gelmişiz bu dünyaya. Belki hocam bunu anladım ben buradan. Ama
evet.
Buraya bir şart koşmuşsun. Yaşadıkça çalışmalı. Yani hocam dinlenmeyecek miyiz hiç?
Yani enerjisini kendinden alıyor zaten. Aslında çalışmayı durdurunca sorun oluyor. Bir işten yorulunca
başka işe geçiyor.
Feiza ferate fansab. Yani İnşirah suresindeki.
Evet.
Yani aslında tembelliği biz üretmişiz yani o anlamda. Dinlenmeyi daha başka işler yaparak, başka meşguliyetlerle birlikte yürütmek mümkündür yani.
O zaman hocam hem çalışacağız, çalışırken dinleneceğiz diyelim mi hocam?
Evet evet, çalışırken dinleneceğiz.
Bu şekilde hocam programı kapatıyoruz. İnşallah yani bu programdan aldığımız son sözde çalışarak dinlenelim.
Evet inşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Ben Deniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız sizi Allah'a emanet ediyor. Hoşça kalın diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.